bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Kamelyalı Kadın Alexander Dumas Fils Oda Yayınları 2. Basım Aralık 1996 Dünya Klasikleri Türkçe'ye çeviren Nesrin Altunova Okuyan Feyza Keli 1824'te doğan Fransız oyun ve roman yazarı Alexander Dumas Fils'in kahramanlarına sevecenlikle yaklaştığı ünlü romanı Kamelyalı Kadın 1848'de yayınlandığından beri dünya edebiyatının klasik başyapıtlarından biri olmuştur. Parisli kibar bir fahişenin umutsuz aşk serüveninin anlatıldığı Kamelyalı Kadın, kısa zamanda kavuştuğu ününü tiyatrolaştırılarak, sinemaya uygulanarak pekiştirmiş ve 1895'te ölen yazarın ölümsüzleşmesini sağlamıştır. Özgün adı La Dame aux Camélias olan romanda, 19. yüzyıl Paris'inin soylular dünyasıyla iç içe girmiş olan fahişeler dünyası, soylu bir gencin bir fahişeye olan aşkı çevresinde olanca gerçekliğiyle gözler önüne serilmektedir. Bu ünlü yapıtı Nesin Altunova'nın çevresiyle yayınlamaktan kıvanç duyuyoruz. Alexander Dumas'ın gayrimeşru oğlu olan Alexander Dumas Fils, 1824'te Paris'te doğdu. Çok karışık bir ortamda rastgele yetişti. Bozuk kusurlu bir toplum içinden gelmesi temelde sahip olduğu dürüstlüğü etkiledi. Dünyanın kuruluş düzenini beğenmediğinden büyük bir tutkusu, inatçı mantığı ve parlak bir zekası vardı. Ve bu duygularını, bu hayallerini, bu olağanüstü yeteneklerini tiyatro alanında gösterdi. Böylece de tiyatroyu oldukça etkiledi. İlk yapıtları Peche de Jeunesse, Gençlik Günahları 1847 adlı bir şiir kitabıyla 1852'de Diane de Lys adıyla tiyatroya uyarlanan La Dame aux Camélias 1847 adlı romanıdır. Bu oyun büyük bir başarı kazanınca Alexander Dumas Fils tiyatro yazarlığına karar verdi. Bununla birlikte roman yazmayı da bırakmadı. 1866'da Clemenceau davasını yazdı. Alexander Dumas Fils işlevi olan bir tiyatrodan yanaydı. Dediği gibi nesilleri ve aileyi aşk üzerine kurmak isteğiyle çağının törelerini çizen, onları dile getiren oyunlar yazdı. Bu yapıtlarındaki ateşli ya da nükteli konuşmalarla ön yargılara, yasaya sert saldırılarda bulundu. Kadını, çocuğu koruyan cömert savunmalar yaptı. Bu düşüncelerini tatlı ve iğneli birer yazı olan ön sözlerinde yineledi. Yazarın oyunları şunlardır. Kibar Fahişeler Dünyası 1855 Para Sorunu 1857 Piç 1858 Savurgan Bir Baba 1859 Kadınların Dostu 1864 Mademoiselle Auburn'in Düşünceleri 1867 Bir Düğün Ziyareti 1871 Prenses Georges 1871 Claudio'nun Eşi 1873 Yabancı Kadın 1876 Bağdat Prensesi 1881 Deniz 1885 Franquillon 1887 Alexander Dumas Fils başka yazarlarla da işbirliği yaparak ve takma adlar kullanarak birçok oyun yazdı. Bir Kadının Çilesi, Pompignac'ın Vaftiz Oğlu gibi. Bunlardan başka güncel olaylar konusunda da yazılar yazdı. Boşanma Sorunu, Babalığın Araştırılması gibi. Bunların dışında birçok makaleleri ya da tiyatro için yazılmış notları vardır. Öldüğünde 1895 tamamlanmamış iki oyun bıraktı. Geçimsiz Kadın ve Tebai Yolu. Yazarın oyunları Fransa'da 2. İmparatorluk döneminin toplumu üzerine ilgi çekici bir belge niteliğini korur. 1870'ten sonra ulusun canlı güçlerini yıkan bir mikrop olan ahlaksızlıkla zayıflayan halkı sağlığa kavuşturmayı kendine bir görev bildi. Alexander Dumas Fils'i her şeyden önce moralisttir, töreci. Olaylar onu ancak açıkladıkları düşünceler ve uyguladıkları ahlak nedeniyle ilgilendirir. İşte bu yönden Dumas Fils gözlemlerinin dürüstlüğü ve iyi görüşüyle bağlandığı gerçekçilerden kesin olarak ayrılır. Büyük bir uz dillikle aileyi savunur, haksızlığın, ikiyüzlülüğün karşısına dikilir. Erdemleri över, iyiye tutkuyla bağlıdır. Ahlak kurallarını korumaya sonsuz bir çaba gösterir. Alexander Dumas Fils'in oyunları canlı ve dramatiktir. Çünkü yazar, bir oyunu sağlam bir biçimde kurmasını, düğümü rahatlıkla çözmesini, eşsiz bir mantıkçı olarak sonucu sunmasını çok iyi bilir. Bütün bunlardan başka, diyalog ustalığına da sahiptir. Onun diyalogları, düşüncenin yükseldiği, yayıldığı, beklenmeyen ve soluk kesici bir formül içinde parçalanmak için şişen zarif bölünmelerden oluşmuştur. Düşünceleri sergilemesini, tiyatro dilinin bütün inceliklerini ve gizlerini gayet iyi bilir. Kamelyalı Kadın, dünyanın her yanında yankılar uyandıran içli duygulu bir romandır. Dürüst bir insanın sevgisiyle düşük bir kadının bile yola gelebileceğini kanıtlar. Ünlü İtalyan bestecisi Giuseppe Verdi, Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek 1853'te ünlü La Traviata operasını yazdı. Giriş. Mademoiselle Marie Duplessis. Tüm zeka, yetenek, güzellik ve servet üstünlüklerinin Fransa'yı bir parıltıyla çevrelediği o bolluk, refah ve barış yıllarından birinde, 1845'te, yüzü son derece sevimli, genç, güzel bir kadın yaşıyordu. Adını ve mesleğini bilmedikleri bu kadını ilk kez görenler saygı ve hayranlık duyarlardı. Gerçekten en doğal biçimde bu kadında bir yüksek sosyete hanımının masum bakışı, kışkırtıcı davranışı, cüretli ve terbiyeli yürüyüşü, ağırbaşlılığı, saygı uyandıran gülüşü vardı. Yalnızca onun yürüyüşünü gören bir kimse, Elvio'nun ünlü Fransız şarkıcısı 1769-1842 bir saraylı hanım için söylediğini düşünebilirdi. Hiç kuşkusuz bir sokak kızı ya da bir düşes. Ne yazık ki bu kadın bir düşes değildi. Zorluklar merdiveninin en alt basamağında dünyaya gelmişti. O sıralarda 18 yaşlarında kadardı. Daha bu yaşta ilk basamakları çok rahat adımlarla çıkabilmesi için gerçekten de pek güzel ve sevimli olması gerekmişti. Ona ilk kez bir bulvar tiyatrosunun iyi aydınlatılmamış, genellikle büyük, gösterişli melodramları eleştiren o gürültücü kalabalıkla ağzına kadar dopdolu berbat bir fuayesinde rastladığımı çok iyi anımsıyorum. Orada fraktan çok köylü ceketi, tüylü şapkadan çok yuvarlak külah, yepyeni pırıl pırıl giysilerden çok yıpranmış paltolar vardı. O toplulukta her şeyden söz ediliyordu. Tiyatrodan, kızarmış patatesten, jimnastik tiyatrosunun gösterilerinden ve jimnastik pastanesinin peksimetlerinden. O kadının fuayede güzel gözlerinin bir bakışıyla bütün o gülünç ya da vahşi şeyleri aydınlattığı sanılırdı. Gerçekten yağmurlu bir günde caddeyi geçiyormuş gibi çamurlu döşemenin üzerinde ayaklarının ucunda yürüyordu. Kurumuş balçıklara dokunmamak için içgüdüyle giysisinin eteğini kaldırıyordu. İnce ajurlu ipek bir çorabın sardığı yuvarlak, biçimli bir bacağın ucundaki zarif ayakkabılı ayağını bize göstermeyi hiç de aklından geçirmiyordu. Niye yarardı ki? Giysisi kıvrak, gencecik bedeniyle tam uyumluydu. Bir parça soluk, güzel bir ovali olan bir yüz, anlatılmaz bir koku gibi çevresine yaydığı inceliğe uygun düşüyordu. Genç kadın içeri girdi. Şaşırıp kalan kalabalığın içinden başı yukarıda geçti. Bizim bulunduğumuz sıraya gelip teklifsizce oturunca Liz'le ben pek şaşırdık doğrusu. Çünkü Liz de ben de onunla hiç konuşmamıştık. Zeka, ince zevk ve sağduyu sahibi kadındı. Önce büyük sanatçıyla konuştu. Onu bir süre önce dinlediğini, kendisini düşler evrenine saldığını söyledi. Bu arada sanatçı, Mayıs Meltemi'nin ilk esintisine karşılık veren o sesli çalgılar gibi buluşlarla dolu bu güzel konuşmayı, kulağa hoş gelen bir düşçü dili azalmayan bir dikkat ve ilgiyle dinliyordu. Ondaki o olağanüstü içgüdüyle ve en yüksek sosyetenin sanatçısı olmanın verdiği alışkanlıkla bu kadının kim olduğunu kendi kendine soruyordu. Kendiliğinden gelip yanına oturan, ilk olarak konuşmaya başlayan, ilk sözlerden sonra da ona belirli bir kurumla sanki Londra'da kraliçenin ya da Sutherland düşesinin topluluğunda onunla tanıştırılmış biri gibi davranan bu kadın acaba kimdi? Bu arada perdenin açılacağını bildiren zil 3 kez çalmış, fuaye bütün seyirci ve eleştirici kalabalığından boşalmıştı. Bilinmeyen hanım ahbabıyla ve bizimle kalmıştı. Hatta ateşe yaklaşmış, üşüyen ayaklarını hiç ısıtmayan cimri kütüklere dayamıştı. Öyle ki onu etekliğinin işlemeli kıvrımlarından kara saçlarının firketelerine kadar rahatça doyasıya seyredebiliyorduk. Bir resmi andıran eldivenli eli, şahane bir dantelle benzersiz biçimde bezenen mendili, kulaklarında bir kraliçeyi kıskandıracak 2 doğu incisi vardı. Bütün bu güzel şeyleri büyük mahallelerin yaldızı tahta kaplamaları altında, başında bir taç, ayaklarının dibinde bir dal kavuklar kalabalığıyla, ipekler ve kadifeler içinde doğmuş gibi rahatlıkla taşıyordu. Böylece davranışı konuşmasına, düşüncesi gülüşüne, giyimi kişiliğine uyuyordu. İnsan, sosyetenin en yüksek doruklarında süsü, giysisi, konuşmasıyla bundan daha güzel, daha kusursuz bir uyum içinde bulunan bir yaratığı boş yere arardı. Bununla birlikte böyle bir yerdeki bu harika kadını görünce müthiş bir melodramın çapkın perde arasında çok şaşıran Liszt, kendini tümüyle düşler evrenine bıraktı. Liszt, yalnızca büyük bir sanatçı değil, aynı zamanda da güzel konuşan bir erkektir. Kadınlarla konuşmasını çok güzel bilir. Onlar gibi bir düşünceden öbürüne atlar ve en karşıt düşünceleri seçer. Çelişkiye bayılır. Ağırbaşlı konulara, gülünç konulara değinir. Adını bile bilmediği bir kadınla her günkü konuşmanın tüm sıradan çeşitlerini ve tüm zarif süslerini nasıl bir sanat, incelik, sonsuz bir zevkle dolaştığını size anlatamam. Böyle yukarıda sözü edilen melodramın bütün 3. perdesi boyunca aralarında konuştular. Çünkü bana ancak incelikten, ayıp olmasın diye 1-2 soru sordular. Ama ben tam o sıralarda keyifsiz bir anımda bulunduğumdan ruhum her türlü heyecana kapalıydı. Hanımın beni pek suratsız, pek yavan bulduğuna emindim. Bunda da ona tümüyle hak veriyordum. O kış, sonra da yaz geçti. En sonunda güz geldi. Bir kez daha ama bu kez bir hayır derneği yararına verilen bir gösterinin görkemi içinde operada sahneye en yakın büyük localardan birinin birdenbire gürültüyle açıldığını gördük. Elinde bir çiçek buketiyle bulvar tiyatrosunda gördüğüm o aynı güzelliğin locanın önüne doğru ilerlediğini fark ettik. Oydu. Ama bu kez günün modası haline gelen, fethetmenin bütün görkemiyle parlayan bir kadının şahane giysiler içindeydi. Göz kamaştıracak bir incelikle başını süslemişti. Güzel saçlarına elmaslarla çiçekler takmıştı. Onlara sanki hareket ve canlılık veren bir incelikle saçlarını yukarı kaldırmıştı. Kolları, göğsü çıplaktı. Kolileri, bilezikleri, zümrütleri vardı. Elinde bir buket tutuyordu. Çiçekler ne renkti? İşte bunu söylemeyeceğim. Güzel bir yüzün üzerine eğildiği çiçeğin rengini ayırt edebilmek için genç bir erkeğin gözlerine, bir çocuğun imgesine sahip olmalı. Bizim yaşımızda insan yalnızca yanağa ve bakışın parlaklığına bakar. Ayrıntılarla pek ilgilenmez. Bir sonuç çıkarmak hevesine kapılırsa bunu kişinin kendisinden çıkarır. Bu akşam Dupress son ayaklanmalarını hissetmeye başladığı o başkaldırıcı sesle çarpışmaya başlamıştı. Ama o ayaklanmaları yalnız kendisi seziyordu. Dinleyiciler henüz hiçbir şeyin ayırdında değillerdi. Yalnız en dikkatli amatör seyirciler ustalığın altındaki yorgunluğu, kendi kendini aldatmak için harcanan sonsuz çabaların ardındaki sanatçının bitkinliğini ayırt ediyorlardı. Hiç kuşkusuz sözünü ettiğim güzel yaratık usta bir eleştirmendi. İlk dikkat dakikalarından sonra genç kadının her zamanki büyünün etkisinde olmadığı görüldü. Çünkü sert bir hareketle locanın gerisine çekildi, artık operayı dinlemiyordu. Ve elindeki dürbünle salonun yüzünü araştırmaya başlamıştı. Şurası kesindeki genç kadın seçkin seyircilerin çoğunu tanıyordu. Yalnızca dürbününün hareketinden güzel seyirci hanımın en ünlü genç erkekler hakkında çok şey anlatabileceği rahatça anlaşılıyordu. Hiç seçmeden kimi zaman birine, kimi zaman öbürüne bakıyordu. Birine ötekinden daha fazla bir dikkat göstermiyordu. Herkese karşı ilgisizdi. Herkes de onun gösterdiği dikkati bir gülümsemeyle, pek kısa küçük bir hareketle ya da şiddetli ve hızlı bir bakışla ona geri veriyordu. Karanlık locaların derinliklerinden, orkestra koltuklarının ortasından yanardağlar gibi yakıcı başka bakışlar güzel yaratığa doğru atılıyordu. Ama o bunları görmüyordu. Sonunda eğer dürbününü bir rastlantıyla gerçek Paris sosyetesinden olan hanımların üzerine giderse, davranışında birdenbire bilmem nasıl bir yazgıya boyun eğen alçak gönüllü ve utangaç bir tavır beliriyordu. İşte bu davranış insanın yüreğine dokunuyordu. Ama tersine eğer kötü bir rastlantıyla dürbünü kötü ünlülerden birine, sayılı günlerde tiyatronun en güzel sıralarını kapan o sevimli başlardan herhangi birine rastlarsa, başını büyük bir öfke ve acı bir şiddetle hemen çeviriyordu. Erkek arkadaşı, çünkü bu kez yanında bir kavalye vardı, çok yakışıklı genç bir erkekti. Yarı yarıya Parisliydi. Batıp yok olma tehlikesini taşıyan bu kentte dönem dönem yemek için geldiği baba evinin baş döndürücü zenginliğinden kimi kırıntıları henüz koruyordu. Daha şafak dönemindeki genç erkek doruğuna ulaşan o güzel kadınla gururlanıyordu. Bunu da çevresine göstermekten, bu şahane kadının kendisine ait olduğunu anlatmaktan özel bir onur duyuyordu. Genç kadını durmadan binbir özenle usandırıyordu. Sevilen bir aşıktan gelirse, genç ve güzel bir kadın için pek değerli olan bu özen, başka birine ilgisi olan bir ruha yönelirse pek can sıkıcı olur. Onu duymadan dinliyor, görmeden ona bakıyordu. Ne dedi acaba? Hanımın haberi bile yoktu ama yine de karşılık vermeye çalışıyordu. Hiçbir anlamı olmayan bu birkaç sözcük onun için büyük bir yorgunluk haline geliyordu. Böylece hiç farkında olmadan ücretli bir ailenin 6 aylık nafakasını simgeleyen o locada yalnız değillerdi. Genç kadınla yakışıklı erkek arasında hasta ruhların, yaralı gönüllerin, bütün umudunu yitirmiş düşüncelerin sürekli arkadaşı yerleşmişti. Can sıkıntısı. Başıboş dolaşan Margaret'lerin, mahvolan Clarice'lerin, ilki Alman yazarı Goethe'nin 1749-1832 Faust adlı yapıtının kadın kahramanı, öbürü İngiliz yazarı Richardson'ın aynı adı taşıyan yapıtının kahramanı. Yaşamda başıboşluğa giden rastlantının kızları, bütün o tanrısal güzelliklerin şu sonsuz koca Mephistopheles'i. Goethe'nin Faust'taki şeytan. Demek ki gençliğin hayranlığıyla, saygılarıyla çevrelenen günahkar kadının canı sıkılıyordu. İşte asıl bu can sıkıntısı onun bağışlanmasına, özürlü görünmesine yaramalı. Çünkü bu onun geçici görkeminin arınmasıdır, cezasıdır. Can sıkıntısı yaşamının en büyük sorunu oldu. Sevgililerinin kırıldığını görmekten, geçici bir günlük ilişkilerinin kaçınılmazlığına boyun eğmekten ve bir aşktan öbür aşka geçmekten usanmıştı. Ne yazık ki doğmaya başlayan bu eğilimi ancak şafak halindeki sevgileri neden hemen boğduğunu bilemeden her şeye karşı ilgisini yitirmişti. Dünkü aşkı unutuyor, yarınki tutkusunu düşünmediği gibi bugünkü sevgisini de asla aklına getirmiyordu. Mutsuz kadın, yalnızlığa gereksinimi vardı. Bıkkın kulağında bitip tükenmeden aynı sözcükleri duyuyordu. Sakin yaşamak, sevilmek istiyordu. Güzel olduğunu söylüyorlar, onu şenliklere, balolara, gürültülü toplantılara sürüklüyorlardı. O da hiç direnmeden onu kemiren bu burgaca kendini koyuveriyordu. Ne gençlik! Mille de Lancos, zekası ve güzelliğiyle ünlü bir Fransız kadın, 1620-1705. Şu sözü ne kadar iyi anlaşılıyor. Genç kadın, peri masallarını andıran bolluk ve servetin doruğuna erişmişti. Conde Prensi ile Mademoiselle Montigno'nun 14. Louis'nin gözdesi, kraliçenin ölümünden sonra kralla gizlice evlendi. 1635-1719. Candan dostuydu. Büyük bir pişmanlıkla içini çekerek, "Bana böyle bir yaşantı önerselerdi, korkudan ve acıdan ölürdüm," derdi. Opera sona erince o güzel yaratık yerinden ayrıldı, gece şenliği henüz ortasına ulaşmıştı. Daha Buff, Mademoiselle Deja, Palais Royal'in soytarıları, orta oyuncuları, Carlotta'nın oynayacağı bale topluluğu bekleniyordu. Bu genç dansöz ilk sarhoşluk ve şiir günlerinde bulunduğundan tüy gibi hafif, çok sevimli bir yaratıktı. Genç kadın vodvili beklemek istemedi. Hemen evine gitmek istedi. Oysa başkalarının bu müzik sesleriyle ve parıl parıl yanan avizelerin ışığında daha 3 saatlik eğlencesi vardı. Onun locadan çıktığını, kendi kendine içi nefis bir kakım kürklü pelerinine sarındığını gördüm. Onu getiren genç erkeğin canı sıkılmış gibiydi. Artık onunla gösteriş yapamayacağından kadının üşüyüp üşümemesiyle hiç ilgilenmiyordu. Hatta genç kadının kar gibi bembeyaz omuzlarına pelerinini yerleştirmesine yardım ettiğini anımsıyorum. O da beni tanıyamadan acıklı, yürek paralayıcı bir gülümsemeyle bana baktı. Bu hafif gülümsemeyi hemen yanındaki uzun boylu genç erkeğe çevirdi. Delikanlı o sırada locaları açan kadıncağıza para vermekteydi. 5 franklık bir gümüş paranın üstünü istiyordu. Güzel kadın loca görevlisini tatlı bir gülümseyişle selamlayarak "Hepsi sizde kalsın bayan," dedi. Onun sağdaki büyük merdivenden indiğini gördüm. Beyaz giysisi kırmızı pelerininin altından fark ediliyordu. Başına da çenesinin altından bağladığı bir eşarp yerleştirmişti. Kıskanç dantel bir parça gözlerinin üzerine iniyordu. Ama ne gam, hanım rolünü oynamış, gününü tamamlamıştı. Artık güzel görünmeyi düşünmüyordu bile. O gece genç erkeği kesinlikle evinin kapısında bırakmıştır. Belirtilmeye değer, tümüyle onun övülmesine yarayan bir durum şudur ki, gençlik saatlerinde bu kadın altını, gümüşü avuç dolusu harcamıştı. Çünkü geçici hevesleriyle iyilikseverliği birleştiriyordu ve kendisine pek pahalıya mal olan o içler acısı paraya çok az değer veriyordu. Buna karşın hiçbir iflas, skandal, kumar, borç ve düello öyküsünün kahramanı olmadı. Oysa onun yerinde başka kadınlar olsaydı, geçtikleri yollarda bunlardan kim bilir kaç tanesine neden olurlardı. Tam tersine, onun çevresinde yalnızca güzelliğinden, başarılarından, güzel giyime düşkünlüğünden, yaratmasını bildiği ve zorla çevresine kabul ettirdiği moda yeniliklerinden söz ediliyordu. Onun hakkında hiçbir zaman batan servetlerden, borç yüzünden hapishanelere düşmelerden, ihanetlerden söz eden olmadı. Oysa bunlar karanlık aşkların alışılmış eşleridir. Ölümünün erkenden alıp götürdüğü bu zarif kadının çevresinde mutlaka bir incelik, karşı konulmaz bir terbiye vardı. İçinde yaşadığı o başka dünyada bile farklı yaşadı o. Hem de ne yazık ki her şeyin kaybolduğu bölgelerde yaşamasına karşın daha sakin, daha duru bir bölgede ömrünü geçirdi. Onu 3. kez Kuzey Demir Yolları'nın açılışında Belçika'nın komşusu ve yazgı arkadaşı haline gelen Fransa onuruna düzenlendiği şenliklerde gördüm. Bütün Kuzey Demir Yolları'nın buluşma yeri olan istasyonda Belçika hükümeti bütün görkemini bir araya getirmişti. Kış bahçelerinin fidanları, şerlerin çiçekleri, taçların elmasları. İnanılmaz bir üniforma, nişan, elmas, ipekli giysi kalabalığı, bir daha hiç kimsenin göremeyeceği bir şenlikle orasını dolduruyordu.